Herkese merhaba, ben Erdem. 5. bölümü en son Atatürk'ün İstanbul'a geldiğinde söylediği sözde, yani geldikleri gibi giderler dediğinde noktalamıştık. Tarih 13 Kasım 1918'i gösteriyordu. Şimdi biz de buradan devam edelim. Memleket ve milletin içinde bulunduğu şartlar ağırdı. Büyük bir savaş sonunda mağlup bir devlet olarak 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi adı verilen şartları ağır bir anlaşma imzalanmış. Bu anlaşma şartlarına dayanılarak memleketin birçok bölgesi galip devletlerce işgal edilmiş, ordumuz dağıtılmış, bütün silah ve cephane galip devletlerin emrine verilmişti. Osmanlı memleketleri tamamen parçalandığı gibi Türk'ün ana yurdu, Anadolu da galip devletler arasında taksime uğruyordu. Olayların bu şekilde gelişeceğini Mustafa Kemal önceden sezinlemişti. Nitekim Mondros Mütarekesi'nden 5 gün sonra, 5 Kasım 1918'den itibaren Harbiye Nezaretinden Mondros Mütarekesi gereğince ordulara terhis emirleri gelmeye başladı. Atatürk aynı gün Adana'dan Sadrazam Ahmet İzzettin Paşa'ya ilk ikaz telgrafını çekti. Ciddi olarak arz ederim ki gereken tedbirleri almadıkça orduyu terhis etmeyiniz. Şayet orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak düşman ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. Bu durum Atatürk'te her şey bitti zannedilen bir zamanda da kurtuluş ümidinin sönmediğine, pek çoklarının düştüğü yeis ve ümitsizliğe asla kendisini kaptırmadığını gösterir. Mustafa Kemal Paşa 15 Kasım 1918'de ve 20 Kasım 1918'de Sultan Vahdettin ile görüşmüştür. Kemal Paşa, yaveri Cevat Abbas ve Doktor Resim Ferit Bey ile birlikte saat 3'ten sonra Kartal istimbotu ile Galata'ya geçmişler ve oradan da Pera Palas Oteli'ne yerleşmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın Pera Palas Oteli'ni tercih etmesinin nedeni buradan hem sarayda ve hükümette olup bitenleri haber alabileceği hem de İngiliz ve Fransızların faaliyetlerinden haberdar olabileceği bir konumda olmasından dolayı tercih edilmiştir. Ne yapacağına karar verebilmesi için iki yandan da olup bitenleri bilmesi gerekmektedir. Ancak otelin faturaları ağır gelmeye başlamış, böylece şartların da zorlanmasıyla Pera Palas'tan çıkmak zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa birkaç gün sonra Halep'te evlerine misafir kaldığı yakın dostu Salih Fansa'nın otele kadar gelerek evine misafir kalması için davet etmesi üzerine Pera Palas Oteli'nden ayrılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Beyoğlu Hava Sokağı'nda Salih Bey ile eşi Selma Fansa'nın oturduğu ve Cebeli Lübnan eski mutasarrıfı Franco Paşa'nın sahibi bulunduğu apartmanın 4. katından misafir kalmıştır. Burada kendisine gayet güzel döşenmiş, alafranga bir salon hazırlanmıştır. Buradayken ve akşam ve ev sahibesi Selma Fansa'ya bana bir kuru fasulye pişiriniz. Ne yapayım? Çok severim. Mübareğe mektepteyken alıştım diyerek mütevazı talebini iletmiştir. Buradayken bir ara rahatsızlanan Mustafa Kemal Paşa'yı annesi Zübeyde Hanım sık sık ziyarete gelmiş, iyi bakıldığını görünce her defasında memnun ayrılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Fansa'ların evinde misafirliğe sona ermiş, 2 Aralık 1918'de Şişli'de Ermeni Madame Anne Kasabya'nın 3 katlı evini kiralamıştır. O günlerde annesi Zübeyde Hanım'la kız kardeşi Makbule, Beşiktaş'ta Akaretler Mahallesi'nde bir evde oturmaktaydılar. Mustafa Kemal Paşa Şişli'ye taşınınca annesi ve kız kardeşini de yanına almış, evinin 3. katını onlara ayırmıştır. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareketine kadar bu evde oturmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Şişli'de bulunduğu dönemde bir de ticaret girişiminde bulunmuştur. Şişli'deki evinde yapılan görüşmelerde tatlı dilinden ve kıyafetinden etkilenerek dolandırıcı bir tüccarla birlikte askerlikten başka hiçbir iş yapmamış Mustafa Kemal Paşa ve asker arkadaşları ortak bir şirket kurmaya karar vermişlerdir. Şirkete Mustafa Kemal Paşa 10 bin lira, Fethi Bey 10 bin lira, Yaver Cevat Abbas Bey 1000 lira koymuşlardır. Senet dahi almadan verdikleri paralar gitmiş, yalnız Yaver Cevat Abbas'ın Samsun'a hareketinden bir gün evvel tehdit yolu ile parasının bir miktarını geri alabilmiştir. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimi hüsranla sonuçlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un düşman işgali altında bulunduğu bu karanlık günlerde Şişli'deki evinde arkadaşlarıyla birlikte sık sık gizli toplantılar yapmıştır. 22 Şubat 1919'da Şişli'deki evinde Ali Fuat Paşa ile görüşmüştür. Ona bütün düşüncelerini açmış ve kabul ettirmiştir. 27 Şubat 1919'da Vakit gazetesinde Mustafa Kemal Paşa'nın Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyasetine tayin edileceğine dair temenni niteliğinde bir haber yayınlanmıştır. Şubat 1919 sonlarında teklif edilen 4. Ordu Komutanlığı görevini kabul etmediği gerekçesiyle yavere makam otomobili emrinden alınmış ve Ordu Komutanlığı tahsisatı kesilmiştir. 4 Mart 1919'da Hukuk Beşer gazetesinde ordu komutanlarına hakaret edilmiş. Bu yazıya o sırada ordu komutanı mevkiinde bulunan Mustafa Kemal Paşa 25 Mart 1919 tarihli Vakit gazetesine cevap vermiştir. Bu yazı sebebiyle Mustafa Kemal Paşa'ya Hukuk-ı Beşer gazetesi sahibi Mevlanazade Rifat tarafından hakaret davası açılmıştır. 30 Mart 1919'da Şişli'deki evinde o sırada İstizarat Sulhiye Komisyonu'nda görevli bulunan Kurmay Yarbay İsmet Bey görüşmesi yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın sırdaşlarımdan biri dediği İsmet Bey'i kabulünde hiçbir sıfat ve selahiyet sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtuluş çarelerini aramaktan bahsetmiştir. Bu konuda İsmet Bey'in fikrini sorduğunda İsmet Bey uzun uzun düşündükten sonra "Yollar çok, mıntıkalar çok" demiştir. Fakat Mustafa Kemal Paşa'ya destek olacağını ifade etmiştir. 11 Nisan 1919'da Şişli'deki evinde Kazım Karabekir Paşa'yı kabul etmiştir. Bu görüşmede Kazım Paşa Erzurum'daki 19. Kolordu Komutanlığı'na tayin edildiğini ve bu durumun kendisini hoşnut etmediğini belirtmiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a gitmeyi bilhassa tavsiye ederim. Gidiniz ve orada teşkilat yapınız. Yakında benim size katılmam muhakkaktır diyerek Kazım Karabekir Paşa'yı bu göreve razı etmiştir. 17 Nisan 1919'da yine Şişli'deki evinde Rauf Bey'i kabul etmiştir. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da geliştirecek hareketi Rauf Bey'e de anlatmış, aynı gün bir fotoğrafını kardeşim Rauf Bey'e ithafıyla hediye etmiştir. 27 Nisan 1919'da Sadrazam Damat Ferit Paşa ile görüşmüş, Sadrazam verilecek yeni bir görev için iddiatçı olmadığı teminatını almak istemiş, Mustafa Kemal Paşa da Sadrazam'ı kuşkulandırmamak için istenen teminatı vermiştir. Mustafa Kemal Paşa kendisine tevcih edilecek müfettişlik işini olacağı bırakmak istememiştir. Müfettişlik atamasının gerçekleşmesi yolunda politik ve fikri cephelerde mücadele vermiştir. 29 Nisan 1919'da Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile makamında görüşmüştür. Görüşme esnasında Nazır, Mustafa Kemal Paşa'ya Türklerin Rumlara yaptığı baskıyı yerinde incelemek ve önlemek maksadıyla Karadeniz bölgesine müfettiş olarak gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirmiştir. Anadolu'da görev alma düşüncesinden yola çıkarak Mustafa Kemal Paşa, Şakir Paşa görüşmesi öncesinde Ali Fuat Paşa tarafından akrabası Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ile tanıştırılmıştır. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Bahriye Nazırı Avni Paşa ile birlikte Şişli'deki evinde ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın aradıkları adam olduğu konusunda mutabakata varılmıştır. Daha sonra Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey vasıtasıyla padişah, Bahriye Nazırı Avni Paşa, Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile görüşme ve nihayet Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da tırmanışa geçen Pontus Rum ve Ermeni hareketlerinin kaynağının öğrenilmesi ve adı geçen bölgedeki asayişin sağlanması amacıyla 29 Nisan 1919'da 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği teklif edilmiştir. Bu teklifi amacına uygun bulan Mustafa Kemal Paşa görevi kabul etmiş ve Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın da muvafakati ile 30 Nisan 1919'da Padişah Vahdettin tarafından ataması onaylanmıştır. Böylece Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu yolları açılmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa 1 Mayıs 1919'da Kurmay Albay Kazım Bey ile Kazım Bey'in Pangaltı'daki evine görüşmüş, Kazım Bey'in müfettişlik kurmay başkanlığı görevini teklif etmiş, bu teklif Kazım Bey tarafından tereddütsüz kabul edilmiştir. Ertesi gün 2 Mayıs 1919'da Erkan-ı Harbiye Riyasetinde buluşmuşlar ve müfettişlik kadrosunu belirlemişlerdir. 5 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a atanma emri Takvim-i Vakai'de yayımlanmıştır. 6 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Kıtaat Müfettişi ve Fahri Yaver Hazreti Şehriyari ünvanını kullandığı yazı ile müfettişliğin görev ve yetkilerinin krok ile kendisine bildirilmesini Harbiye Nezaretinden istemiştir. 7 Mayıs 1919'da Harbiye Nezaretince sevk edilen 9. Ordu Kıtaat Müfettişliği Yönetmeliği aynı tarihte Meclis-i Vükala tarafından onaylanmıştır. Söz konusu yönetmeliğe göre 9. Ordu Kıtaat Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın yetkileri askeri yönden bölgenin başkomutanı, sivil yönden genel vali yetkilerine haiz duruma gelmiştir. 7 Mayıs 1919'da söz konusu yönetmelik askeri ve mülki makamlara da şifreli bir genelge ile gönderilmiştir. 10 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa yine 9. Ordu Kıtaat Müfettişi ve Fahri Yaver Hazreti Şehriyari imzası ile Sivas'taki 3. Kolordu Komutanlığı'na gönderdiği şifreli telgrafta Samsun'a hareketinin yakın olduğunu ve kendisinin Samsun'a karşılanmasını bildirmiştir. 14 Mayıs 1919'da Samsun'a hareketinden 2 gün evvel Hüseyin Rauf ile birlikte Bekir Ağa bölüğünde tutuklu bulunan Ali Fethi Bey'i ziyaret etmiş ve Anadolu'da milli mücadele hareketi başlatmak üzere planı olduğunu söylemiştir. Güven dolu ve iyimser tutumu ile arkadaşlarının kalbine su serpmiştir. 14 Mayıs 1919'da aynı gün veda etmek üzere Erkan-ı Harbi Umumi Riyasetine gitmiştir. Orada istifa etmiş olan Fevzi Paşa ile ve Halefi Cevat Paşa ile birlikte görüşme fırsatı bulmuştur. Yeni Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'dan Konya yakınlarında bulunan ve Ali Fuat Paşa'nın komutasında bulunan 20. Kolordu Komutanlığı'nın Ankara'ya yaya olarak hareket etmesi için emir vermesini istemiştir. İkinci olarak doğrudan Genelkurmay Başkanı ile muhabere edilmesi için kendisine özel bir şifre tahsis edilmesini istemiştir. Her iki isteği de kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Halef Selef Genelkurmay Başkanları Cevat Paşa, Fevzi Paşa ile görüşme sonrasında aldıkları kararlar doğrultusunda durmadan çalışacaklarına üçü birden ant içtiler. Türk tarihine Üçler Misakı, Üçlerin Andı antlaşması adıyla tarihe geçen bu şifahi yemin esnasında bazı kararlar alınmıştır. 15 Mayıs 1919 gecesini yani İstanbul'daki son gecesini Şişli'deki evinde annesi ve kız kardeşiyle geçirmiştir. Geceliğin sabaha kadar uyumamışlar, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da yapacağı işlerden maksadından uzun uzun söz etmiştir. Konuşma sırasında "Belki ölürüm, gelemem" deyince annesi Zübeyde Hanım düşüp bayılmıştır. Bunun üzerine Doktor Rasim Ferit Bey'i çağırmışlar, onun yardımı ile nihayet ayılabilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evi, vatanı kurtarmaya azmetmiş Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı vatanseverlerin toplantı yeri haline gelmiştir. Bu evin hemen karşısında İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı Albay Roletto tarafından bir balo tertip edilmiştir. Prenses Mevfibe Celalettin Şişli'deki eve çağrılarak baloda kimlerin bulunduğunu ve neler konuşulduğunu konusunda bilgi toplanması maksadıyla görevlendirilmiştir. Prenses bunu emir telakki etmiş fakat Mustafa Kemal Paşa emir değil rica demiştir. Prenses Mevfibe Celalettin baloda gördüklerini kapıları açık duran yan odalar, sızmış kadınlar ve subaylarla dolu idi şeklinde teferruatıyla anlatınca bunların sonu gelecek, bunların sonu gelecek diye tekrarlamıştır. Nasıl olacağını soran prensese onu şimdi söyleyemem ama yakındır demiştir. Prenses Mevhibe Celaleddin'in aktardığına göre Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evindeki toplantılar sıklaşmış, görüşmeler hararetlenmiştir. Bir plan kuruyorlar ve vatanı kurtarmak için gece gündüz çalışmaktadır demiştir. 16 Mayıs 1919'da Cuma selamlığında yanında Bahriye Nazırı Avni Paşa ve Erkan-ı Harbiye Reisi Cevat Paşa da olduğu halde Padişah Vahdettin'e veda ziyareti yapmıştır. Ardından aynı gün Şişli'deki evinden çıkıp Galata Rıhtımı'na gelmiş, saat 16.30-16.40 sularında İstanbul'dan ayrılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya rıhtımda uğurlama töreni yapılmaması kararlaştırılmış, bu karar doğrultusunda tören yapılmamıştır. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götüren Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Bey'dir. Mustafa Kemal Paşa hareketten önce kaptan İsmail Hakkı Bey'i Şişli'deki evine çağırmış ve beraberce rotayı belirlemişlerdir. Bandırma vapuru Galata Rıhtımı'ndan hareket ettikten sonra Kavaklar önüne gelince birkaç itilaf subayı gemiye motorla yanaşıp cephane ve silah aramışlardır. Durum Yaver Muzaffer tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya bildirildiğinde Hüsrev Gerede'nin hatıralarını aktardığına göre Bandırma vapurunu arayan İngilizlere bakarak "Budala herifler, aptallar, biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz, biz ideali ve imanı götürüyoruz" demiştir. Aramaların ardından saat 20.30'da Boğaz'dan çıkılmış ve Bandırma vapuru bu önemli yolcularını Samsun'la karaya çıkartmak üzere Karadeniz'e açılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, geminin İngilizler tarafından batırılacağı istihbaratını aldığından Kaptan İsmail Hakkı Bey'e mümkün olduğu kadar sahile yakın rota tutmasını ve bir düşman tehlikesi anında gemiyi karaya oturtmasını emretmiştir. Böyle bir durumda nerede olurlarsa olsunlar karaya çıkmayı ve Samsun'a doğru karadan devam etmeyi kararlaştırmışlardır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da sona erecek olan ve önemli olduğu kadar tehlikeli bir yolculuk böylece başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıkanlardan Hüsrev Gerede de hatıralarında Samsun yolculuğu ile ilgili şu bilgileri vermektedir. 17 Mayıs 1919. Hava kötü. Hep yataklardayız. Mitralyöz Raif, Doktor Refik, Topçu Kemal, bir kameradayız. Kameramız vahşi hayvan kamerasına benziyor. Ara sıra başımızı kaldırıp birkaç kelime konuşuyoruz. 9.30 sıralarında İnebolu'ya yanaştık. Fakat 17-18 Mayıs gecesini pek fena geçirdik. 18 Mayıs öğleüstü Sinop Limanı'na girdik. Çok şükür sallantı kesildi. Yataklardan fırladık. Tıraş olduk. Yıkandık. Güvertede hava aldık. Güneşlendik. Doktor Refik'in nane suyu aklımızı başımıza getirdi. Saat 3'te vapurda bizimle birlikte karaya çıkan Liva mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey, Sinop'tan bize İzmir'in işgali ile ilgili yazılı bilgi getirdi. 13 Mayıs'tan beri İzmir'in işgal olunacağına dair belirtiler görülmeye başlanmış, reddi ilhak girişimi canlanmış ve 15 Mayıs'ta işgal başlamış. İzmir'deki çatışmadan sonra Yunan birlikleri şehri terk etmek zorunda kalmışlar. Zorlu ve tehlikeli bir yolculuktan sonra 19 Mayıs günü saat 7 sularına Bandırma vapuru Samsun'a ulaşmıştı. Sabahleyin kurmay binbaşı Mahmut Ekrem Bey sandalla gemiye yanaştı. Ekrem, güvertede bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın yanına giderek askerce bir selam verdi. "Hoş geldiniz paşam," dedi. Böylece Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a ilk karşılayan Mahmut Ekrem Bey olmuştu. Biz de Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile bu bölümü noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.